Ayrım 9. Dehşetengiz hile. Kerry Mason. Sayfa 107. 3. kısım. İmparatorluk saldırıyor. Bölüm 8. Bu Bin Laden'in suçu. 11 Eylül sabahı haber kanalı CNN tarafından Dünya Ticaret Merkezi'nin kulelerinden birinin alevler içindeki ilk görüntüleri yayınlanmıştı. Bunun kaza mı yoksa bir saldırı mı olduğu henüz bilinmezken CNN spikerleri Üsama Bin Laden'in bu olaydan sorumlu olabileceğinden bahsetmişlerdi. Zamanla bu hipotez insani açıdan kabul edilebilir tek açıklama olarak benimsenmiştir. Böylesi barbarca saldırıların yalnızca medeni dünyaya tamamen yabancı olan batıya karşı akıl almaz bir nefretle dolu ve elleri kanlı birisinin eseri olabilirdi. Bu canavar çoktan belirlenmişti bile. ABD'nin bir numaralı düşmanı Üsama Bin Laden. Söylenti ilk önce genelde iyi bilgilere sahip veya soruşturmaya yakın kaynaklarca basına verilen gizli bilgilerle beslenmiş Colin Powell kamuoyu karşısında Bin Laden'i zanlı olarak nitelediğinde resmileşmiş ve George W. Bush onu suçlu olarak gösterdiğinde de dogma haline gelmişti. Bugüne kadar bu suçlama kamuoyu önünde açıklanmamıştı. Amerikan otoriteleri Üsama Bin Laden'in kendilerince itiraf niteliğindeki video kasetini yayınladıklarında bunun yeterli olduğunu düşünerek ispatlama ihtiyacı duymamışlardı. Üsama Bin Laden birkaç eser Üsama Bin Laden'in hayatını konu almıştır. Birçoğu ciddi bir incelemeden ziyade daha çok propaganda mahiyetinde veya sansasyon yaratmayı amaçlamaktadır. Joseph Bodansky'nin, Bodansky aynı zamanda kongrede de danışmandır. Bin Laden, The Man Who Declared War on America, Prima Publishing yayınları 1996 veya Roland Jacquard'ın Au Nom d'Usama Ben Laden, Jean Picole yayınları 2001 gibi kitaplar istihbarat servislerinin yayınlanmamış ve dolayısıyla teyit edilemez bilgileri temel almaktadır. Daha ciddi eserlerse şunlardır. PBS'nin Frontline magazini Hunting Bin Laden 2001 ve Inside the Terror Network 2002. Bu metinlerin tamamı için bakınız https://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows. 1931'de Saudi Bin Laden grubun SBG kurucusu olan Şeyh Muhammed Bin Laden'in 54 çocuğundan birisidir. Suudi Arabistan'ın en büyük holdingi olan bu holding cirosunun yarısını inşaat ve kamu işlerinde, diğer yarısını da mühendislik, gayrimenkul, dağıtım, telekomünikasyon ve yayın alanlarından elde ediyordu. Holding İsviçre yatırım şirketi olan SICO'yu Saudi Investment Company'yi kurmuştur. Bu şirkette Saudi National Commercial Bank'ın şubeleriyle birlikte birkaç şirket açmıştır. SBG, General Electric, Northern Networks ve Cadbury Schweppes'te önemli katılım paylarına sahiptir. ABD'deki sanayi faaliyetlerini Muhammed El Fayed'in eski kayınbiraderi Adnan Kaşıkçı temsil etmektedir. Holding'in parasal mal varlığı ise Carly Group tarafından idare edilmektedir. Dr. Goebbels'in vasiyeti uygulama görevlisi, terörist Carlos'un koruyucusu ve Bin Laden grubun danışmanı Nazi bankacı François Genoud 1996'ya kadar Holding'in şubelerini kurma işlerini gerçekleştirmişti. Bin Laden grup Suud Vehhabi rejiminin ayrılmaz bir parçasıdır. Öyle ki çok uzun bir süre Mekke ve Medine gibi kutsal mekanların onarımının tek ve resmi müteahhidi olmuştur. Aynı şekilde Suudi Arabistan'daki ABD askeri üslerinin yapımını ve Körfez Savaşı'ndan sonra Kuveyt'in inşaatını üstlenmiş, Bağımsız Devletler Topluluğu pazarının büyük bir kısmını o almıştır. Şeyh Muhammed Bin Laden'in 1968'de kaza sonucu vefatından sonra büyük oğlu Salem işlerin başına geçmiştir. Salem Bin Laden de 1988'de Teksas'ta vuku bulan bir uçak kazası sonucu vefat etmiştir. Artık Bin Laden grup kurucusunun ikinci oğlu Bekir tarafından yönetilmektedir. 1957'de doğan Üsame, Kral Abdülaziz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler mezunudur. Zeki bir iş adamı olarak bilinmektedir. Üsame Bin Laden, Aralık 1979'da Vasisi Prens Türkiye El Faysal El Suud, 1977'den 2001'e kadar Suud Gizli Servisleri Müdürü tarafından CIA'nin Afganistan'daki gizli harekatını parasal olarak yönetmek için çağrılmıştır. 10 yıl içinde CIA, Sovyetler Birliği'ni başarısız kılmak için Afganistan'a 2 milyar dolar para yatırmıştır. Bu hareket CIA'nin bugüne kadar gerçekleştirdiği en pahalı harekat olmuştur. Suud ve ABD servisleri militanları toplamış, bunları eğitmiş, silahlandırmış, Sovyetlere karşı verilen savaşı bir cihat adı altında manipüle edip kullanmıştır. Bakınız, Les Dollars de la Terreur. Richards, Bolivar, Grasset Yayınları 1999. Ve Cihad, Expansion et Declin, Gilles Kepel, Gallimard Yayınları 2000. Üsama Bin Laden bu kural dışı dünyanın ihtiyaçlarını El-Kaide, tam anlamıyla üs sistemi üzerinden idare etmiştir. Rusya'nın yenilgisinden sonra ABD, Kızıl Ordu'ya karşı savaşmak için Arap İslam aleminin her bölgesinden topladıkları savaş liderlerinin ve mücahitlerin eline bıraktıkları Afganistan'a karşı tamamen ilgisiz kalmıştır. Üsama Bin Laden o andan itibaren CIA için çalışmayı bırakmış ve bu savaşçıları kendi çıkarları için bir araya toplamıştır. 1990'da Suud Krallığı'na laik Saddam Hüseyin mürtedini kuvvetten çıkarmak için El-Kaide'yi kullanmayı teklif etmiştir. Suudi Arabistan'ın Baba Bush, Dick Cheney, o zamanlar Savunma Bakanı ve Colin Powell, o zamanlar Genelkurmay Başkanı tarafından yönetilen koalisyonu tercih etmesinden hiç hoşlanmamıştır. O andan itibaren İslamcılar iki gruba ayrılmışlardır. Amerikan Suudi müttefiki ve muhalifi Üsame Bin Laden, Sudanlı lider Hasan el-Turabi'nin yönettiği ve aralarında Yasser Arafat'ın da bulunduğu Amerikan muhalifi grubun içinde yer almıştır. Birlikte Hartum'da Arap ve İslam Hakları Konferansı'na katılmışlardır. 1992'de ABD, BM'nin himayesi altında umudu geri getirmek için Restore Hope, Somali'ye çıkartma yapmıştır. Birkaç eski Afganistan savaşçısı USGİ'lere karşı ateş açmıştır. Düzenledikleri bu harekatta 18 Amerikan askeri ölmüştür. ABD, Üsame Bin Laden'i bu hadisenin sorumlusu olarak göstermiş ve bunun üzerine ABD ordusu apar topar bölgeyi terk etmek zorunda kalmıştı. Arap İslam kolektif tahayyülünde Bin Laden, Sovyetleri yendikten sonra Amerikalıları da hezimete uğratan bir sembol haline gelmiştir. Tüm bunlardan sonra Üsame Bin Laden, Suud vatandaşlığından çıkarılmış ve Sudan'a yerleşmiştir. Aile bağlarını koparmış, 300 milyon civarında olduğu düşünülen miras hakkını almıştır. Üsame Bin Laden'in finans yatırımları için bakınız, Ben Laden, La Veri Interdite, Jean-Charles Brissard ve Guillaume Dasguer, De Noël Yayınları 2001. Türkçe'ye bu kitap Yasaklanmış Gerçek Bin Laden ismiyle çevrilmiştir. Anka Yayınları 2 Mayıs 2002. Bu parayı birkaç banka, tarım, gıda ve yerel dağıtım şirketlerini kurmak için kullanmıştır. Önce Albay Ömer Hasan el-Beşir'in, sonra da Hasan el-Turabi'nin desteğiyle Sudan'da çeşitli şirketler kurmuş, bir havaalanı ve birçok yol inşa etmiş, bir boru hattı projesini hayata geçirmiştir. Bu dönemde Arap zamkı üretiminin çoğunluğunu denetlemekteydi. Bu yaptığı yatırımlara rağmen Üsame Bin Laden'i Başbakan Hüsnü Mübarek'e yönelik suikast düzenlemekte suçlayan Mısır'ın baskısı sonucu 1996'da Sudan'dan sınır dışı edilmiştir. O da Afganistan'a dönmüştür. Haziran 1996'da Suudi Arabistan'da Hobar askeri üssüne yapılan bir saldırıda 19 Amerikan askeri hayatını kaybetti. ABD Üsame Bin Laden'i bu eylemi finansörü olarak göstermiştir. Buna cevap olarak Üsame Bin Laden, ünlü Arap Yarımadası'ndan putperestleri çıkartın sözüyle cihat silahını Amerika ve İsrail'e karşı çevirmiştir. Böylece CIA ile birlikte Afganistan'da Rusya'ya karşı kullandığı işgal altında bulunan İslam topraklarını kurtarmak her Müslümanın kutsal görevidir argümanını bu kez ABD'ye karşı kullanmıştır. Tabii burada Sovyetlerin kanlı Afganistan işgaliyle Suudi Arabistan'daki ABD askeri üslerinin yönetimin onayıyla yerleşmiş olmasını birbiriyle mukayese etmek biraz güçtür. Milyarderin çağrısı Müslüman halklarda pek yankı bulmadığı için 1998'de Mısır lideri Eymen el-Zawahiri ile birlikte Yahudi ve Haçlılara karşı uluslararası İslami cepheyi kurdu. Burada yazar meşhur sözü derken, onların sizi yurtlarınızdan çıkardığı gibi siz de onları yurtlarından çıkarın şeklindeki ayeti kastediyor olabilir. Çevirenin notu. ...7 Ağustos 1998'de... iki saldırı. Darüsselam, Tanzanya ve Nairobi, Kenya, Amerika büyükelçiliklerini yerle bir etti. Saldırı sonucunda 290 kişi öldü ve 4500'den fazla kişi yaralandı. Olayların hemen akabinde ABD Üsame Bin Laden'i bu saldırıları emretmekle suçladı. Saldırılara cevaben Başkan Bill Clinton, Afganistan'daki Celalabad'daki host kamplarına ve Sudan'daki El Şifa ilaç fabrikasına savaş gemilerinden 75 füze fırlattı. Tüm bu gelişmeler üzerine FBI Bin Laden'i suçlu ilan etti ve başına 5 milyon dolarlık bir ödül koymakla kalmayıp bütün parasal mal varlığını dondurdu. 12 Ekim 2000'de patlayıcı yüklü bir botla yapılan saldırıda Yemen'in Aden Körfezi'ne yolda kalan US Cole Destroyer'ı zarar gördü. 17 asker öldü ve 39'u yaralandı. ABD, Üsame Bin Laden'i saldırıyı emretmekle suçladı. 8 Mayıs 2001'de Donald Rumsfeld, ABD'nin bir numaralı düşmanını bakteriyolojik ve kimyasal silahlara sahip olduğu gibi bir atom bombası hazırlığı içinde olduğunu ve uzaya bir uydu göndereceğini açıkladı. Frontline PBS dergisi, Hunting Bin Laden, Frontline PBS 2001, http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows ile mülakat yapan Milton Bear'den. 80'li yıllarda Sudan'da eski CIA görev başkanı ve CIA'nin Afganistan'daki gizli harekatlarının önemli sorumlularından. Şüphelerini şöyle ifade etmiştir. Her şeyi böylesine aşırı bir şekilde basitleştirmek ve onunla, Üsame Bin Laden, son 10 yılda vuku bulan bütün terörist eylemler arasında ilişki kurmak birçok Amerikalının zekasına hakarettir. Bu da müttefiklerimizin bizi bu konuda ciddiye almalarını pek sağlamıyor. 1994'te emekliliğe ayrıldığında tekrar konuşma özgürlüğüne kavuşan Milton Bear'den şöyle devam etmektedir. Bütün bu söylenenlerde birçok hayal ürünü unsur bulunuyor. Üsame Bin Laden'in mitolojisidir bu. Şovun bir parçasıdır. Ulusal bir düşmanımız yok. Kötülük İmparatorluğu'nun, Rusya, 1991'de yıkılmasından beri ulusal bir düşmanımız yok. Ve sanıyorum bunu seviyoruz. Hepimiz gerçek terörizmin dramatik bir şekilde karakter değiştirdiği bir dönemde bu gizemli ve tuhaf uluslararası terörizmi seviyoruz. Her ne olursa olsun, the show must go on. Show devam etmeli. ABD, Üsame Bin Laden'i 11 Eylül saldırılarını emretmekle suçladı. Şansölyeliklerin şüpheci yaklaşımı karşısında NBC televizyonda yayınlanan Meet the Press adlı programın davetçisi olan Dışişleri Bakanı Colin Powell şunları ifade etmiştir. Bütün adli bilgileri ve haberleri birleştirmek için çok gayret sarf ediyoruz. Sanırım yakın bir gelecekte Bin Laden'in bu saldırılarla ilişkisi olduğunu gösteren kanıtları açıkça ortaya koyan bir dokümanı yayınlayabileceğiz. Meet the Press, NBC, 23 Eylül 2001, http://www.state.gov/secretary/rm/2001/index.cfm soru işareti digit=5012. Birçok kez bahsi geçen bu doküman hiç yayınlanmadı. 4 Ekim İngiltere Başbakanı Tony Blair, Avam Kamerası'na Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştiren terörist canavarlıkların sorumluluğu başlıklı bir rapor sundu. Responsibility for the Terrorist Atrocities in the United States, 11 September 2001, yazan Tony Blair, birinci versiyonu, http://www.number.on.gov.uk/evidence.htm. Raporda argüman olarak şunu okuyabiliriz. Üsame Bin Laden'in yönettiği El-Kaide örgütü dışında 11 Eylül saldırılarını gerçekleştirebilecek ve bunun için nedenleri olan başka hiçbir örgüt bulunmamaktadır. Aynı gün Pakistan Dışişleri Bakanı Riyaz Muhammed Han, Amerikalıların hükümetlerine ilettikleri kanıtların Bin Laden'i adalet karşısına çıkarmaya yetecek temelleri sunduğunu açıkladı. Bu kanıtlar savunma sırrı, secret defense olarak görüldüğü için hiçbir zaman kamuoyuna açıklanmadı. 7 Ekim, Amerikan ve İngiliz büyükelçileri ülkelerinin Afganistan'da başlattığı askeri harekatı BM'ye haber verdi. Büyükelçi Negroponte'un Güvenlik Konseyi Başkanı'na gönderdiği mektup. ONUS/2001/946 nolu doküman. Bakınız, Büyükelçi Eldon'un mektubunu ONUS/2001/947. Olayla ilgili olarak John Negroponte, ABD, şöyle yazdı. Hükümetim Afganistan'da Taliban rejimi tarafından desteklenen El-Kaide örgütünün saldırılarda önemli rol oynadığını gösteren açık ve tartışılmaz bilgi de elde etmiştir. Bu açık ve tartışılmaz bilgiler Güvenlik Konseyi'ne hiçbir zaman sunulmadı. 10 Kasım Sunday Telegraph, Usama Bin Laden'in saldırıları üstlendiği bir video kasetin 20 Ekim'de çekilmiş varlığını açıkladı. İkiz kuleler meşru hedeflerdi. Amerikan ekonomik gücünün temel direklerinden birini oluşturuyordu. Bu olaylar her açıdan muhteşemdi. Yok edilen yalnızca ikiz kuleler değil, aynı zamanda ülkenin moralidir. Bin Laden video kasette Amerikan başkanını ve İngiltere başbakanını tehdit ediyordu. Bush ve Blair şiddetten başka bir şeyden anlamıyorlar. Bizi her öldürdüklerinde biz de onları öldürüyoruz. Bunu da güçler arasında bir denge oluşması için yapıyoruz. Avam kamerasına kasetin bir numunesini seyrettiğini bildiren Tony Blair aynı gün bu açıklamaları doğruladı. Bu gizemli kaset Blair raporunun güncelleştirilmiş versiyonunda zikredilmiştir. Responsibility for the Terrorist Atrocities in the United States 11 September 2001 yazan Tony Blair ikinci versiyonu http://www.pm.gov.uk/file.asp/file-id=2590. Aslında bu El Cezire Haber Kanalı'nın gerçekleştirdiği ve CNN'in Ocak 2002'de yayınladığı bir mülakattır. Fakat beklenmedik bir olay vuku buldu. 9 Aralık Washington Post yeni bir video kasetin varlığını manşetten haber verdi. New Take Points to Bin Laden yazan Walter Pincus ve Karen Day Young in the Washington Post 9 Aralık 2001 http://www.washingtonpost.com. Bir numaralı düşmanın bir yakını tarafından 11 Eylül günü çekilmiş olan kasette Usama Bin Laden'in olaylara gösterdiği tepkiler görüntülenmiş, böylece saldırıların planlanmasındaki sorumluluğu ABD'nin gözünde kesinleşmişti. Adı verilmeyen resmi bir şahsiyetin sözlerini aktaran Reuters'a göre, El-Kaide'nin lideri kasette hava korsanlarının birçoğunun kamikaze olmadıklarını ve öleceklerini bilmediklerini söylemiştir. This Week'in ABC, misafir olan Savunma Bakanı Yardımcısı Paul Wolkowitz, şu yorumu getirmiştir. İğrençlik. Demek istiyorum ki binlerce masum insanı öldürmekten kıvanç duyan ve hoşlanan bir adam bu. Bunlar onun hakkında bildiğimiz her şeyi teyit ediyor. Burada yeni veya şaşırtıcı bir şey yok. Sadece bir teyittir. Dilerim bu da ABD'nin veya başka birisinin suçlu olduğunu söyleyen komplo teorisi saçmalıklarını tamamen susturacaktır. The Week, ABC, 9 Aralık 2001. Bu kaset Pentagon tarafından 13 Aralık 2001'de yayınlandı. Usama Bin Laden bu kasette gerçeklerden çok uzak olduğunu bildiğimiz olayların resmi versiyonuna noktası noktasına uygun olan itiraflarda bulunur. Uçağın yakıtında meydana gelen yangının Dünya Ticaret Merkezi'nin metalik yapısını eriteceğini ve çarpışmanın olduğu yeri ve üst katların yıkacağını düşünmüştüm. Bu kadarını umut ediyorduk. O gün için işimizi bitirmiş ve radyoyu açmıştık. Washington'dan haber almak için radyo kanalını değiştirmiştik. Haber programı normal yayınla devam ediyordu. Saldırıdan sadece programın sonunda bahsedildi. O zaman gazeteci bir uçağın Dünya Ticaret Merkezi'ne vurduğunu haber verdi. Bir süre geçti. Sonra Dünya Ticaret Merkezi'ne ikinci bir uçağın çarptığını söyledi. Haberi duyan kardeşler mutluluktan çılgına dönmüştü. Eylemi yapan kardeşlerin bildikleri tek şey şehit olacakları bir eylem düzenleyecekleriydi ve her birinden Amerika'ya gitmelerini istedik. Ama eylem hakkında hiçbir şey bilmiyorlardı. Tek bir kelime bile. Eğitim görmüşlerdi ama onlara eylem hakkında uçaklara binene kadar hiçbir şey söylemedik. Birinci uçak binaya çarptığında delice sevindiler ve onlara şöyle dedim. Sabırlı olun. Kuleye çarpan birinci uçak ile ikinci uçak arasındaki süre 20 dakikalıktı ve birinci uçak ile Pentagon'a düşen uçak arasındaki zaman 1 saatti. İşişleri Bakanlığı tarafından verilen kasetin transkripsiyonu kitabımızın ekinde yer almaktadır. Ajan Bin Laden hem yakıttan dolayı kulelerin yıkılmasını hem kamikaze ekip hikayesini hem de Pentagon'da vuku bulan crash'in hikayesini doğrulamış ve apaçık olanı yalanlamak için büyük özen göstermiştir. Video kaset arkadaşının şu yorumuyla bitmiştir. Amerikalılar korkudan donmuşlardı ve bir darbe olduğunu sanmışlardı. Bunu ABD'nin bir numaralı düşmanı söylüyorsa artık. 11 Eylül saldırılarında sabıkalı Usama Bin Laden'in suçluluğu artık kuşku uyandırmamaktadır. Çünkü olmamış eylemleri bile itiraf etmiştir. Bizi burada ilgilendiren Bin Laden CIA ile ilişkilerini gerçekten kesmiş miydi ve Amerika'nın düşmanı olmuş muydu? 1987'den 1998'e kadar El-Kaide savaşçılarının eğitimi ABD ordusuna girmiş olan Mısırlı subay Ali Muhammed tarafından yönetilmekteydi. Muhammed nüfuz ağlarının yani Stay Behind en gizli üyelerinin eğitim aldıkları John Kennedy Special Warfare Center and School'da ve aynı zamanda da ilginç bir şekilde özel US Force subaylarına ders vermekteydi. The Masking of a Militant yazan Benjamin Weiser ve James Rice'ın In the New York Times 1 Aralık 1998. Amerikan gizli servisleri güvenlik kurallarını iyi bilen ki bu kurallar ajanların birbirlerini sürekli denetlemesini öngörmektedir. Ali Muhammed'in anlaşılmadan aynı anda hem ABD'deki bir askeri üste hem de Sudan'da ve Afganistan'da El-Kaide kamplarında çalışabilmesi mümkün müdür? 1998 sonlarında Ali Muhammed'in medyatik bir şekilde tutuklanması Stay Behind'in El-Kaide sabahçılarını eğittiğini örtbas etmeye kafi olmamıştır. Dolayısıyla Üsame Bin Laden'in en azından 1998'e kadar CIA adına çalıştığı ortaya çıkmıştır. Üsame Bin Laden efsanesinin baştan sona CIA tarafından üretilmiş bir paravan olduğunu görmemek mümkün mü? Böylece bizlere Bin Laden'in 20 kişilik bir savaşçı grubuyla dünyanın en güçlü ordusunu Somali dışına postaladığına inandırmaya çalışmışlardır. Nairobi ve Darüsselam saldırıları Amerika karşıtı eylemler olarak sunuldu. Oysa Darüsselam'da ölen 11 kişiden hiçbiri Amerikalı değildi ve Nairobi'de ölen 293 kişiden sadece 12'si Amerikalıydı. Bu sahte Amerika karşıtı saldırıları düzenleyenler bunun sonuçlarını başkalarına ödetmekte itina göstermişlerdir. Terrorism US Response to Bombing in Kenya and Tanzania A New Policy Direction yazan Raphael Perry Congressional Research Service The Library of Congress 1 Eylül 1998 http://www.house.gov/crstmp/98-733.pdf ve Significant Incidents of Political Violence Against Americans İçişleri Bakanlığı 1998 http://www.dc-osage.org/publications/documents/sig1998.pdf Aslında CIA, Sovyetlere karşı yaptığı gibi Rus etkisine karşı Üsame Bin Laden'in hizmetlerine başvurmaya devam etmiştir. Başarı gösteren bir ekip tabii ki değiştirilmez. 1999'da Belgrad, Dikta rejimine karşı Kosova isyancılarını desteklemek için Arap Birliği El-Kaide'yi kullanmıştır. Osama Gate, yazan Michael Jostudowski, Center Research on Globalization, 9 Ekim 2001, https://www.globalresearch.ca/articles/gho110a.html Veles Soldats de Ben Laden en Bosnia et au Kosova yazan Costa Christik In Balkans Info Ekim 2001 New York Times'ın da teyit ettiği gibi War on Terror Cas Chicken Conflict in a New Light yazan Michael Wines in the New York Times 9 Aralık 2001 http://www.neytimes.com Bu örgüt en azından Kasım 2001'e kadar Çeçenistan'da işlevseldi. Bin Laden'in Amerika'ya karşı sözüm ona düşmanlığı, Washington'un bu karışık işlerdeki sorumluluklarını inkar etmesini sağlamıştır. CIA ile Bin Laden arasındaki ilişki 1998'de kesilmedi. Bin Laden ciddi bir hastalık sonucu 4-14 Temmuz tarihleri arasında Dubai'deki Amerikan hastanesinde tedavi görmüştür. Hastanede bulunduğu sürede ailesinden üyeler, Suud ve emirliklerden önemli şahsiyetler onu ziyaret etmiştir. Yine bu dönemde Dubai'de birçok kişinin tanıdığı CIA bölge temsilcisinin Üsame Bin Laden'in odasına gitmek üzere büyük asansöre bindiği görülmüştür diye yazmıştır Le Figaro. La CIA, Ericontre Ben Laden, A Dubai and Juliet, yazan Alexandra Richard, In Le Figaro, 31 Ekim 2001. 11 Eylül saldırılarından bir gece önce Üsame Bin Laden Pakistan'da bulunuyordu. Diyaliz makinesine girmek için gizlice Rawalpindi'deki askeri bir hastaneye alınmıştır diye aktarmıştır CBS'in muhabiri. Hospital Worker, ISO Osama, yazan Barry Patterson, CBS, 29 Ocak 2002, http://www.cbsnews.co. ABD'ye ve İsrail'e karşı cihat ilan etmiş olan, FBI'ın başına 5 milyon dolarlık bir ödül koyduğu, Afganistan terörist eğitim kamplarında bulunduğu düşünülerek savaş gemisinden gönderilen füzelerle üzerine bombalar yağdırılan adam, CIA bölüm şefiyle görüştüğü bir Amerikan hastanesinde tedavi görmüş ve Rawalpindi'de Pakistan ordusunun koruması altında diyaliz makinesine girmiştir. Bu işkağıtçılık Bin Laden'in yakınlarını ve İl-Kaide savaşçılarını da kuşatmaktadır. Örneğin Amerikan resmi versiyonuna göre El-Şifa İlaç Fabrikası, Sudan, Bin Laden tarafından toplu ölümlere neden olacak kimyasal silahlar yapmakta kullanılmıştır. Bu yüzden 1998'de US Air Force fabrikayı bombalamıştır. Oysa yıkıntıları incelemeye giden uluslararası gözlemciler bu fabrikanın aspirinden başka bir şey üretmediğini gözlemlemişlerdir. Bu fabrika Üsame Bin Laden ve Salah İdris'e aitti. CIA, Salah İdris'i kimyasal silah üretmekte ve Mısır'daki İslami cihadı parasal olarak desteklemekle suçlamıştır. Salah İdris'in maddi varlığını dondurmuştur. Fakat Mayıs 1999'da gizlice bu cezayı kaldırmıştır. Günümüzde terörist Salah İdris, offshore şirketi Global Security Systems aracılığıyla IES, Digital Systems'ın %75'ine ve Protek'in %20'sine sahiptir. Bununla beraber Baron Cox'un meclise bildirdiği gibi IES Digital Systems şu an İngiliz hükümetsel ve askeri alanlarını video denetimini sağlamaktadır. Terror Links TV's Guard UK, yazan Anthony Barnett ve Connell Walsh, The Observer 14 Ekim 2001 ve aynı yazarlardan Inquiry Callover Company Guarding UK Nuclear Plant, The Observer 4 Kasım 2001. http://www.observer.co.uk. Protek'te 11 İngiliz nükleer santralinin güvenliğini sağlamaktadır. FBI'ın 11 Eylül kamikaze komandolarının başı olmakla suçladığı ve banka hesabı aracılığıyla eylemleri finanse ettiği söylenen Muhammed Atta'ya gelince, onun da ilginç bir şekilde Pakistan Gizli Servislerinin ISI, ki bu servis CIA'nin şubesi olarak kabul edilir, ajanı olduğu ortaya çıkmıştır. Pakistan's Inter-Service Intelligence ISI yazarı B. Rahman, South Asia Analysis Group, Paper 287, 1 Ağustos 2001, http://www.caag.org. Temmuz 2001'de ISI'nin müdürü General Ahmet Mahmut, Muhammed Atta'nın Amerika'daki hesabına 100 bin dolar havale etmiştir diye bildirmiştir Times of India. India helped FBI trace ISI, terrorist link, Times of India, 9 Ekim, http://www.timesofindia.com. Bu açıklama ABD'de hiçbir soruya neden olmamıştır. En fazla General Mahmut'tan emekliye ayrılması istenmiştir. Üstelik kendisinin yerine geçecek kişiyi seçme hakkı bile tanınmıştır. ABD'nin Bin Laden'e karşı aldığı tedbirler ise yukarıdaki bilgilerden daha inandırıcı değildir. El-Kaide eğitim kamplarına ve El-Şifa fabrikasına askeri gemilerden atılan 75 füze, BGM 19 Tomahawk füzeleri, General Dynamics ve Donnell Douglas tarafından üretilmektedir. Modellere göre Amerikan ordusuna 600 bin ve 1 milyon 200 bin dolar civarında fatura edilmektedir. Bu operasyonda kullanılan cephanenin maliyeti 45 ve 90 milyon dolar civarındadır. 21 İslamcı savaşçıyı öldürmüştür. Bu da Nairobi ve Darüsselam'da ölen 298 kişiye göre pek orantılı bir zayiat değildir. Soğuk Savaş döneminden beri Washington bilinçli olarak Üsame Bin Laden'i desteklemiş ve aynı zamanda da FBI'nin en çok aranan kişiler listesine koymuştur. Oysa mücahitler ABD adına Balkanlarda ve eski Sovyet Rusya'da silahlı ayaklanmalara katılırken FBI ya da Üsame Bin Laden'i tutuklayıp ABD'ye götürme ve terörizme karşı mücadele etme görevi verilmiştir. Açıktır ki burada hem birbirine ters düşen olaylar hem de vatandaşlara karşı yalancı bir siyasetin izlenmesi söz konusudur. Çünkü CIA, Rusya-Afganistan Savaşı'ndan beri gizli harekatları aracılığıyla uluslararası terörizmi desteklemektedir. Yazarı Michael Jostudowski. Ekim 2001. Bu makaleyi şu adreste bulabilirsiniz. http://www.globalresearch.ca/articles/gho109e.html diye yazmıştır. Ottawa Üniversitesi Profesörü Michael Jostudowski. Bir yandan Osama Bin Laden ABD'nin düşmanı değil de ajanıdır. Diğer yandan da Bush ailesinin en önemli ticari ortağı olan kendi ailesiyle asla bağlarını koparmamıştır. Bu ilişkileri ayrıntılı olarak şu makalemizde inceledik. 16 Ekim 2001. Bu anketimiz Meksika'da şu başlıkta yayınlanmıştır. Lazos Financieris Gunene Alas Familias Bush. 21 Ekim 2001 http://www.proceso.gomex/1303/1303n19.html. Saudi Bin Laden Group'un SBG parasal mal varlığının Carlyle Group tarafından idare edildiğini daha önce söylemiştik. 1987'de kurulmuş olan Carlyle Group 12 milyar dolarlık bir sermaye yönetmektedir. 7up'da Cadbury şivesinin şişelenmesini sağlamaktadır. Federal Data Corporation'da örneğin Federal Aviation Administration'ın sivil hava trafik denetim sistemini donatmıştır ve United Defense Industries INC'de Amerikan, Türk ve Suud ordularının en önemli donatıcısıdır. Önemli hisselere sahiptir. Denetlediği şirketler aracılığıyla Carlyle Group Amerikan silahlanma şirketlerinin 11. sırasında yer almaktadır. 1990'da Carlyle Group zorla fon almakta suçlanmıştı. Cumhuriyetçi Parti'nin bir lobicisi olan Wayne Berman, Bush'un seçim kampanyasını finanse etmek için şantaj yaparak Amerikan emeklilik fonlarından para almıştır. Bu fonlardan biri Connecticut dahilinde kamu sözleşmesi elde etmek için Carlyle Group'a 1 milyon dolar vermeyi kabul etmişti. Bu idare fonu Frank C. Carlucci, eski CIA müdür yardımcısı, sonra da savunma bakanı olmuştur, tarafından yönetilmektedir. Danışmanı James A. Baker III, Başkan Reagan'ın kabinesinin eski bakanı, sonra da hazinede bakan, son olarak da Baba George Bush döneminde devlet bakanı ve Richard Darman'dır. Bütçe eski müdürü, dış ülkelerde kendini temsil etmek için Carlyle Group, John Major, Link to Bin Laden Dynasty in Sunday Herald, 7 Ekim 2001. Eski İngiltere Başbakanı ve Baba George Bush'a. Bush of Arabia in the Nation, 27 Mart 2000 ve Elder Bush in Big GOP Cast Toiling for Top Equity Firm in the New York Times, 5 Mart 2001. CIA'nin eski müdürü, sonra da ABD Başkanı başvurmuştur. Carlyle Group'un diğer yöneticileri arasında Halit Bin Mahfuz'un vekili Sami Mübarek Bağırma'ya ve Talat Osman adında birine rastlamaktayız. Bu iki kişi şu anki ABD Başkanı'na doğrudan bağlıdırlar. George W. Bush kişisel servetini Harken Energy Corporation'ın başındayken elde etmiştir. Harken Energy Corporation'ın önceki adı Arbusto. Bu küçük Texas petrol şirketi Başkan Baba George Bush döneminde pazarlığı yapılan Amerikan Kuvvet Sözleşmeleri'nin iade komisyonları Yeti Commission olarak Bahreyn'in petrol imtiyazlarını almıştır. Fuel for Fantasy in Forbes 3 Eylül 1990 ve Ex-Bush ID'ye Turns to Stamping for Kuwait. While J.R. Reap's Oil Windfall in the Guardian 12 Aralık 1990. Bu işlem tabii ki tamamen illegaldi. Halit Bin Mahfuz Harken'de %11,5 oranında hissedardı. Hisseleri vekillerinden biri olan Abdullah Taha Bamhas tarafından idare edilmekteydi. Talat Osman idareciydi. Usama Bin Laden'in ağabeyi Salem ise Harken Yönetim Kurulu'nda Amerikan vekili James R. Butt ile temsil edilmekteydi. Bu küçük alem, bu ailesi, siyasi minnettarları ve bunların finans ortakları ve olmazsa olmaz CIA ilk manipülasyonlarını gerçekleştirmekteydiler. 90'lı yılların devasa bankası skandalının merkezinde buldular kendilerini. BCCI'nin iflası. BCCI skandalı birçok kitabın konusu olmuştur. Biz daha çok şu kaynaklardan yararlandık. The BCCI Affair, Report by Sam Joseph Kerry Demas and Sanhank Brown, Rev Colo to the Senate Committees on Foreign Relations Subcommittee on Terrorism, Narcotics and International Operations. 30 Eylül 1992. Metnin tümünü şu adreste bulabilirsiniz. http://www.fas.org/irp/congress/1992/rpt/bcci. Bir de bakınız, Abel Mani, Encounters Along the Money Trail, yazan Rachel Ehrenfeld, Harper Business Yayınları 1992, False Profits, The Inside Story of BCCI, The World's Most Corrupt Financial Empire, yazarı Peter Truel ve Larry Gurwin, Houghton Yayınları 1992, A Full Service Bank, How to Beat CCI, Stole Billions Around the World, Simon and Schuster Yayınları 1992, The Outlaw Bank, A Wild Ride into the Secret, Heart of BCCI, yazan Jonathan Beatty ve C.J. Gwynne, Random House Yayınları 1993 ve Bankrupt, The BCCI Fraud, yazarı Nick Koshan and Bob Whittington, Victor Golatz Limited Yayınları 1990-1991. Bank of Credit and Commerce International, BCCI, 73 ülkede mevcut olan İngiliz-Pakistan ortağı bir kuruluştu. Üç büyük aile bu bankanın sahipleriydi. Gokallar, Pakistan, Bin Mahfuzlar, Suudi Arabistan ve Gate Paraon, Abu Dhabi. Gate Paraon'un Fransa temsilcisi Farid Dujuhri, Ekim 2001 döneminde Le Figaro ve Le Monde gazetelerinde iki reklam sayfası satın almıştır. Bu iletişim operasyonu Gate Paraon ile Osama Bin Laden arasında hiç ilişki bulunmadığını göstermeyi amaçlamaktaydı. Bununla beraber Gate Paraon, BCCI olayından beri FBI ve IRS tarafından tutuklanma emri altında bulunmaktadır. Eski Başbakan Carlos Menem'in de bulunduğu bu silah kaçakçılığı meselesinden dolayı Arjantin'de de aranmaktadır. Bakınız, Gate Paraons, Ofre La Presse Franchise in Intelligence Online, 18 Ekim 2001, http://www.intelligenceonline.tr. Bu şirket, Ronald Reagan tarafından İran hükümetini yozlaştırmak amacıyla Tahran Büyükelçiliği'nde tutulan rehinelerin serbest bırakılmasını geciktirip Jimmy Carter'ın başkanlığının son dönemini sabote etmek için kullanılmıştır. Ekim sürprizi adı verilen operasyon. Sonra CIA'nin eski müdürü ve eski başbakan Baba George Bush'un dolduruşuna gelen Reagan yönetimi, Suudi bağışlarını Nikaragua'nın kontralarına ve CIA'nin paralarını da Afganistan'daki mücahitlere aktarmak için BCCI'yi da kullanmıştır. BCCI aynı zamanda Suriyeli trader Sarkanalia'nın silah kaçakçılığına, ABD'deki Kiatinga skandalına, trader Mark Rich meselesini, Ebu Nidal grubunun finansmanına vesaire bulaşmıştır. Sonuç olarak Medellin kartelinin parasını da akladığı ortaya çıkınca banka batmıştır. Banka kapılarını kapattığında 1 milyon Moody'yi dolandırmıştır ve CCI'nin CIA tarafından manipüle edilmiş olması veya yaratılmış olması şaşırtmamalıdır. İş hukukçuları ve Wall Street kurtiyerleri tarafından OSS'nin kuruluşundan beri Amerikan gizli servislerinde uzun bir banka geleneği vardır. CIA'nin iki eski müdürü Richard Helms ve William Casey aynı zamanda CIA'nin iki ünlü eski ajanı Adnan Kaşıkçı, The Richest Man in the World, yazan Ronald Cassier, Warner Books Inc. Yayınları 1986. Suudi Bin Laden Grup'un ABD temsilcisi ve Manuçer Gobanifer, İran Get meselesinin olayının en önemli aracısı BCCI ile çalışmıştır. Burada Kemal Alham'dan Kral Faysal'ın kayınbiraderi ve 1977'ye kadar Suud Gizli Servisleri Şefi Prens Türkiye El Faysal El Suud'dan 1977'den Ağustos 2001'e kadar Suud Gizli Servisleri Şefi ve Üsama Bin Laden'in koruyucusu ve Abdülrauf Halil'den Suud Gizli Servisleri Müdür Yardımcısı hiç bahsetmeyeceğiz. BCCI'nin Fransa'da da karanlık bir rol oynadığını burada hatırlatalım. BCCI, Amerikan-Fransız nükleer teknolojisinin Pakistan'a akmasını ve rehinelerin serbest bırakılması için yapılan ödemeyi gizlemeye yaramıştır. Charles Pasqua'ya yakın bir iş adamı olan Dominic Santini dışarıda bir CCI'de oynadığı rolden. L'Enigme Pasqua yazan T.H. Mason. Goliath Yayınları 2001. Dolayı suçlu bulunmuştur. Aynı zamanda Fransa'da Eltinet olayı ile ilgili olarak sorgulanmıştır. Bankanın parçalanmasından 3 yıl sonra Savart 2 sözleşmesi düzenlemesi sırasında aracılık rolünü bankanın eski yöneticileri üstlenmiş ve Edward Balaguer'un Cumhurbaşkanlık seçimlerini finanse edecek bir iade komisyonu, Jikro Commissions sistemini geliştirmişlerdir. Suudi Arabistan'a yapılan bu hücum botlarının satışı ile ilgili ortaya çıkan sorular, Jacques Chirac'ı Elsie'ye çıkar çıkmaz Edward Balaguer döneminde savunma bakanı olan François Léotard'ı dinlemeye almaya itmiştir. BCCI Saudi Bin Laden Grup'un İsviçre şubesi SICO. İlk adı CYG.net'ti. İle sıkı ilişkiler içindeydi ve bu şirketin yöneticileri arasında Üsame Bin Laden'in kardeşlerinden biri olan Salem bulunmaktaydı. BCCI'nin iflasının sorumlusu olarak kabul edilen Halid Bin Mahfuz ABD'de 1992 yılında ceza almıştır. 1995'te kendisine verilen suç kanıtlarını kaldırmak için bankanın alacaklarına 245 milyon dolar vermeyi kabul etmiştir. Birçok yüksek Amerikan görevlisinin öne sürdüğü gibi Bin Laden ailesi Üsame Bin Laden ile ilişkide kalmaya ve siyasi faaliyetlerini finanse etmeye devam etmekteydi. Siyasi faaliyetlerini finanse etmeye devam etmekte ise bu demektir ki Saudi Bin Laden grubun parasal yatırımlarını idare eden Karlı grup da Delit Dinite bilen kişi suçlarına karışmıştır. Baba George Bush 11 Eylül 2001 borsa manevralarından yararlanan mutlu kişilerden biridir. Bu da FBI'ın ve IOSCO'nun soruşturmanın parasal bölümünü kapamaları için iyi bir bahanedir. 9. ayrımın sonu sayfa 129.